Kitabın adı Siyah Süt. Yazarı Elif Şafak. 10. Ayrım. Mesela henüz üzerinde çalıştığı, tam olarak olgunlaşmamış şiirlerinden söz ederken, doğmamış bebeğim ya da cenin gibi tanımlamalar kullanırdı. Öyle ki notlarında kimi şiirlerinin kendisine nasıl gülümsediğini, nasıl gün be gün geliştiğini, hatta ayak parmaklarını, minicik ellerini oynattıklarını anlatırdı. Annelikle yazarlığı buluşturmaya çalıştı belki de bu metaforlarla. Bebeklerim benim çocuklarım ama şiirlerim de benim çocuklarım dercesine. Kocasıyla yollarının ayrılması başlı başına bir dönüm noktası oldu hayatında. Bu duygusal yıkımdan sonra kendini yeniden tanımlamaya, sil baştan yaratmaya girişti. Yepyeni ve bambaşka bir kadın olacaktı. Hırslıydı, kabiliyetliydi, yalnızdı. Bir yandan iki çocuğunu tek başına büyütürken, bir yandan da yazdı, yazdı, yazdı. Çoğu zaman güne sabah 4'te başlıyordu. Bebekler uyanmadan önce kendine ayırabildiği o 1-2 saat öylesine kıymetliydi. Sylvia Plath'ın bu dönem yazdığı şiirler kariyerinin zirvesi olarak görülüyor bugün araştırmacılar tarafından. İnanılmaz bir yoğunluk ve süratle üretti bu dönemde. Kendi kendiyle yarışırcasına. Ama hüzün hiç yakasını bırakmadı. Daima geride bir yerlerde durdu. Gölgesi oldu. Babasız oğlan çocuğu şiirinde ortaya döktü tüm incinmişliğini. Kocasına ne kadar kırgın olsa da ondan nefretle ya da hakaretle bahsetmedi bu şiirde. Ama evini, karısını ve çocuklarını bırakıp giden bir baba figüründen söz etti ve onu hüzünle yad etti. Çocuklarına seslenirken babalarından kalan boşluk hissiyle yaşamaya mecbur olduklarını söyledi. Bir boşluğun ayırdına varacaksın. Yanı başında büyüyen bir boşluk. Ağaç gibi. Ayrılığın hemen ardından gelen bu tek başına çocuk büyüten anne ve hızla üreten şair-yazar dönemi, Sylvia Plath'ın süper kadın olmaya çalıştığı dönemdi belki de. Mükemmelliğin ulaşılabilir bir şey olduğuna inandığı dönem. Yetenekli şair, örnek anne. Kimi araştırmacılar, Sylvia Plath'ın kendi yarattıklarına meftun olduğunu söyler. Şiirlerine de, çocuklarına da, kendi eseri gözüyle baktı belki de. Faso vermeye başladığında dahi mükemmel anne, mükemmel şair olabileceğine dair inancını korudu. Bu dönem aslında bir direniş dönemi. Toplum ondan annelik ile şairlik rollerini ayırmasını ve bunlardan birini seçip ona sadık kalmasını beklerken, 1950'lerin ortamında Plath iki ucu buluşturabileceğine inandı ve bunu yaptı. Ne var ki süper kadın olma arzusu kendi kendini yıpratmasına yol açacaktı. Çok geçmeden kendini fazla zorladığını fark etmeye başladı. Bir yere yetiştiğinde bir başka yeri eksik bırakıyor, bir tarafı tamir edeyim derken bir başka noktayı bozuyordu. Yavaş yavaş anladı ki mükemmel olamayacak. Münih Mankenleri adlı şiiri şöyle başlar bu yüzden. Mükemmellik korkunç bir varlık. Çocuk sahibi olamaz zaten. Virginia Woolf, edebiyat tarihinin en önemli metinlerinden biri kabul edilen Kendine Ait Oda'da, kadınların yazar olabilmek için muhakkak biraz paraya ve kendilerine ait bir odaya ihtiyaç duyacaklarını söylüyordu. Para, oda. Oda, para. Sylvia Plath'ın hayatına bakınca galiba bir madde daha eklemek lazım bu listeye. Para, oda ve iyi bir bebek bakıcısı. Aldığı edebiyat bursları ya da ödüllerle yazıya daha fazla vakit ayırabilmek için dadı tutan bir şairdi Sylvia Plath. Yaratıcı, yakıcı ve manik depresif bir güneş. Fitilini tükettiği yerde bu şekilde yaşamak yerine kendini öldürmeyi tercih edecek kadar mağrur. Ya hep, ya hiççi. 11 Şubat 1963'te Londra'daki evlerinde iki çocuğunu yataklarına yatırıp yanlarına süt ve kurabiye bıraktıktan sonra odalarının kapısının altını dikkatlice yalıttı. Sonra Mutfağa geçip fırını açtı. Fırın harlanırken tek tek, yudum yudum bir kutu uyku ilacı içti. Ardından kafasını fırının içine soktu ve gaz dalgası yüzünü yalarken sonsuz uykuya daldı. Henüz 30 yaşındaydı. 4. Gece yarısı darbesi. Aylardan Haziran bir gece yarısıydı. Rüyamda sesler duyuyordum. Kapanıp açılan kapılar, hızlı hızlı ayak sesleri ve anlaşılmayan mır mır fısıltılar. Birileri ateşli ateşli bir şeyler konuşuyor tepemde. Derken ismimi seçiyorum gürültü patırtının arasında. Her kimse beni çağıran, cevap vermeyip oralı olmazsam kendiliğinden susar diye ümit ediyor, uyumaya devam ediyorum. Ama giderek yükseliyor sesler. Hu hu, uyan artık, kalkman lazım diye gürlüyor bir ses. Kim bu münasebetsiz? Deve kuşu gibi başımı yastığa gömmek suretiyle kurtulurum sanıyorum. Ama bu sefer de saçımı çekip kolumu çimdiklemeye başlıyor birisi. Rüyadan uyanıklığa uzanan o daracık dumanlı yolu itile kakıla kat ediyorum mecburen. Gözlerimi açıyorum homurdana homurdana. Karşımda hırs nefs hanımı buluyorum. Sağ kolumun üzerinden omuzuma tırmanmış, burnumun ucuna kadar yaklaşmış, dik dik bana bakıyor oradan. Üzerinde kırmızı kadife pijamalar. Bu saatte, bu vaziyette bile başında mükemmel bir topuz. Son derece önemli bir mesele var. Kalksan iyi olacak, diyor kaşlarını çatarak. Bekleyemez miydi, diyorum. Uyuyordum şurada. Bekleyemezdi, diyor ve buz gibi bir sesle ekliyor. Darbeler sabahı beklemez. Hoppala! Ne darbesi? Ne demek istedi şimdi bu? Hayra yormak istiyorum ama ne mümkün. Tüylerim diken diken oluyor. Seni salonda bekliyoruz, diyor hırs nefs hanım gene aynı tonla. Üzerime bir şeyler alıp merakla arkasından gidiyorum. Gecenin bu kör vaktinde bu kadar önemli ne olabilir ki? Salona vardığımda daha büyük bir sürpriz bekliyor beni. Bütün içimden sesler korosu orada. Hazır ve nazır. Bu kadar geç saatte niye ayaktalar? Önce sinik entel hanımı görüyorum. Üzerinde turuncu sarı dalgalı, batik tarzı bir pijamayla masanın üstündeki meyve sepetinin içinden bana bakıyor. Sallandırmış ayaklarını iki portakal arasından. Elinde sigara, asabi asabi üfürüyor dumanı. Bir farklılık var görünüşünde ama ne olduğunu çıkaramıyorum. Az ileride sehpanın üzerindeki selpak kutusuna yaslanmış vaziyette pratik akıl hanım duruyor. Ellerini göğsünde kavuşturmuş. Hem gece yatarken hem sabah kalkınca giyilebilir olsun diye genellikle eşofman tercih eder kendisi. Şimdi de üzerinde koyu gri bir eşofman takım var. Nedense benimle göz göze gelmemeye gayret ederek duvara bakıyor. Pencerenin kenarındaki saksıda ise Can Derviş Hanım oturuyor fesleğenler arasında. Oturmaktan ziyade havada asılı kalmış gibi öylesine kıpırdamadan duruyor. Türbanından bir tutam saç salınmış dışarı, yüzünü gölgeliyor. Mavi ipekten geceliğinin kenarları topuklarına değiyor. Dikkatle bakınca fark ediyorum. Bir elinden kelepçeyle kalorifer borusuna bağlanmış. Neler oluyor burada, diyorum, tedirginliğimi belli etmemeye çalışarak. Bu gece sen uyurken aramızda toplanıp ani ve acil bir rejim değişikliğine gitmeye karar verdik. Şu andan itibaren içimden sesler korosunun yönetimini devralmış bulunuyorum, diyor hırs nefs hanım. Demesiyle sinik entel hanımın boğmacaya yakalanmış gibi öksürmeye başlaması bir oluyor. Pardon, eksik ifade etmiş olabilirim. İçimden sesler korosunun yönetimini devralmış bulunuyoruz, diye düzeltiyor hırs nefs hanım. Sinik entel hanım ve ben ikimiz darbe yaptık bu gece. Şaka olmalı. Ama öylesiye ciddiler ikisi de. İçimden sesler korosu merkezi yürütme kurulu olarak ilk iş yeni bir anayasa hazırlayacağız. Ancak ondan önce ilk icraatımızı belirledik bile. Senin derhal bu şehirden gitmen gerektiğine karar verdik, diyor sinik entel hanım. Nereye gidiyormuşum? diyorum hayretle. Amerika'ya, rap rap diye gürlüyor hırs nefs hanım. Belli ki emir vermeye çabuk alışmış. İktidara gelmekten pek hoşlanmış. Yeni dünyaya gidiyoruz hep beraber. Niye Amerika? Bir an için susuyorlar. Belki de bu soruyu beklemiyorlardı. Mesele Amerika değil. Pekala Avustralya ya da Japonya'da olabilirdi, cevabını veriyor hırs nefs hanım. Önemli olan bir müddet İstanbul'dan uzaklaşman. Sinik entel hanım alıyor eline sazı bu sefer. Amerika oldu çünkü tesadüfen orada verilen bir bursa başvurduk senin adına. Tebrikler, kazandın. Toparlan, gidiyoruz. Bu sefer susma sırası bende. Senin bir yazar olarak kendini geliştirebilmen için bu yolculuğu yapman gerektiğine kanaat getirdik, diye devam ediyor sinik entel hanım. Hem unutma, İstanbul kendi çocuklarını hırpalayan bir şehir. Sen de farkında olsan da olmasan da hayli yıprandın son zamanlarda. Buralardan biraz uzaklaşmanda fayda var, kendi iyiliğin için. Peki senin çıkarın ne bu işten, diyorum ters ters. Yalan söyleyecek değilim. Benim açımdan Amerika'ya gitmende avantajlar var elbette. Orada entelektüel açıdan daha doyurucu, daha dinamik bir hayat var. Kitaplar, kütüphaneler, kültürel, sanatsal ve akademik faaliyetler. Tabii ki ben de istiyorum gitmeyi. Ya sen? Diyorum hırs nefs hanıma dönerek. Ya ben? Ya ben? Diye tekrar ediyor. Mesele ben değilim, sensin. Seninle ilgili ciddi bir sorunumuz olmasaydı bu yolculuğa çıkmaya kalkmazdık. Mideme bir ağrı giriyor. Neymiş sorunum? Diyorum. Şöyle özetleyivereyim. Kafa ve kimlik karışıklığı. İşte bu senin temel sorunun. Hatırlatayım istersen, bunca sene nasıl didindik durduk? Başkaları dışarılarda gezip tozarken biz odalara kapandık. Gece gündüz yazdık. Kaytarmadık, oyalanmadık, aksatmadık. Her bir roman için eşek gibi çalıştık. Belki kimse farkında değil. Zannediyorlar ki ocakta leblebi kavurmak gibi bir şey kitap yazmak. Ne olacak canım? Koyarsın tencereye 5-10 leblebi, kavuruverirsin, olur biter. Pardon ama hiç de öyle değil bu işler. Bazen tek bir kelime için bir saat düşünürsün. Bir cümle yazabilmek için 5 kitap devirirsin. Yazdığımız her bir romanın arkasında senelerin emeği ve zahmeti var. Alın teri var. Yalan mı? Doğru var, diyorum uysalca. Tasdik edilmenin hazzıyla atılıyor hırs nefs hanım. Peki şimdi sorarım sana, biz onca emeği boşuna mı verdik? Bunca senenin birikimini nasıl bir kalemde harcamaya kalkarsın? Nasıl olur da birdenbire kitaplarını elinin tersiyle kenara itersin? Hırs nefs hanım, bir yanlış anlama var herhalde, diyorum. Nereden çıkarıyorsun bunları? Hiçbir şeyi bir kenara ittiğin falan yok. Var canım, bal gibi de var, diye cırlıyor. Daha doğrusu, eğer biz zamanında müdahale etmeseydik, hızla o yöne gidiyordun. Hiç anlamıyorum, nereden bu kanaate vardın? Hareketlerinden tabii ki, diyor. Sonra da işaret parmağını suratıma sallayıp, tüyler ürpertici bir tonla ekliyor. Kaç zamandır seni gözlemliyorum. Sakın fark etmedim sanma. Ben her şeyin farkındayım. Bebek yapsam nasıl olur diye düşünmeye başladığını görmüyor muyum sanıyorsun? Acaba anne olabilir miyim? Olsam nasıl bir anne olurum? Yaşım geldi 35'e. Biyolojik saatim tik tak tik tak. Aklında sadece bu tür fikirler var bu aralar. Gidişatını hiç iyi görmüyorum. Geçenlerde Boğaz kenarında yürürken o bebek arabasına nasıl baktığın gözümüzden kaçtı mı sanıyorsun? Nasıl bakmışım? Diyorum suçlu suçlu. Gözlerim parlayarak, diyor. Ne var bunda? Diye kendimi savunmaya çalışıyorum. Ama hırs nefs hanım sözümü kesiyor anında. Bir kadın tanımadığı bir bebek arabasına gözleri parlayarak bakıyorsa, bunun sadece iki sebebi olabilir. Ya bebeğin yerinde olmak, yani yeniden çocukluğuna dönmek istiyordur, ya da o bebeğin annesinin yerinde olmak istiyordur. Ya o ya bu. Senin durumunda ikinci ihtimal ağır basıyor. Belli ki eğer buralarda kalırsan yolundan sapacaksın, diye lafa karışıyor sinik entel hanım. Neymiş yolum? Diyorum kızgınlıkla. benim de sabrım taşıyor artık. Edebiyat tabii ki, diye haykırıyor sinik entel hanım ile hırs nefs hanım aynı anda. Yazar olmak, okur olmak, entelektüel olmak. Senin yolun okumak ve yazmak. Yazmak ve okumak. Kitaplar, kitaplar, kitaplar. Bunun dışında bir yolun olamaz. Olmamalı. Öylece kala kalıyorum. Bu ikili ne zaman böyle uyumlu olmaya başladı? Hani araları iyi değildi, sevmezlerdi birbirlerini. Ne zaman böyle sağlam bir koalisyon yaptılar? Peki ya pratik akıl hanım? Ya o ne diyor tüm bunlara? Deminden beri hiç konuşmayan pratik akıl hanım, aklımdan geçenleri anlamışçasına, selpak kutusuna yaslanmayı bırakıp bana dönüyor. Konuşmaya başlamadan evvel eşofmanının fermuarıyla oynuyor dalgın dalgın. Elbette ben pratik akıl hanım olarak her zaman liberal demokrasiden ve pazar ekonomisinden yana olmuşumdur. Totaliter rejimler bana uymaz, ancak bu olağanüstü şartlar altında darbeyi destekliyorum, diyor. Senin iyiliğin için. Peki ya senin iyiliğin, diyorum. Eh, o da var tabii. Amerika'da hayat çok daha pratik ve çok daha akılcı. Standartlar var. Belli kurallar, kaideler var. Burası gibi kim kime dumduma değil. Orada ben de daha rahat ederim. Doğrusunu istersen önce hoşlanmamıştım darbe fikrinden ama baktım benim de işime yarıyor bu yeni düzen. Desteklemeye karar verdim. Duyduklarıma inanamıyorum. Ben içimden sesler korosunun tüm görüş ayrılıklarına rağmen demokrasiye inanan varlıklar olduklarını sanırdım. Ne de olsa bir arada yaşayabilmek için çoğulculuğun nedenli elzem olduğunu biliyorlar. Ya da ben öyle sanırdım. Bunca senedir onları tanıyamamışım demek. Dönüp hala pencere kenarında kıpırtısız duran Can Derviş Hanım'a bakıyorum. Bir tek o diğerlerinden ayrı duruyor. Bir tek o başka. Geceliğinin kenarlarını düzeltip derin derin iç çekiyor. Uzun kızıl saç tutamı kıvrıla kıvrıla sol yanağına düşüyor. Telaşsız hareketlerle türbanını açıp yeniden bağlıyor. Peki ya o? Diyorum fısıldayarak. Hırs Nefs Hanım cevaplıyor bu kez. Ne yazık ki Can Derviş Hanım gece yarısı darbemizi onaylamadı. Kendisine uzun uzun tebliğde bulunduğumuz halde rejim değişikliğine gitmeye ikna edemedik. Bize direnmeyeceğini, isyan etmeyeceğini ama hiçbir koşulda destek vermeyeceğini belirtti. Pasifist Gandhi yöntemi direniş uygulayacakmış. Yere yatıp kıpırdamadan oturmalar, kendini yol ortasına zincirlemeler filan. Bu durumda biz de mecburen kendisini tutukladık. Siyasi mahkum kategorisine koyduk. Eline de kelepçe mi vurdunuz, diyorum dehşet içinde. Ha, o mu? Üzülme, kelepçesi geçici. İyi halden ötürü kapalı cezaevinde tutukluluk halini prangalı serbest dolaşıma çevirdik, diyor sinik entel hanım. Ancak o zaman fark ediyorum Can Derviş Hanım'ın ayağındaki minik prangayı. Tuhaf bir pranga bu. Yarısı kopmuş bir kolye zincirinin ucuna bir mürdüm eriği bağlayarak yapılmış. Mürdüm eriği olsa olsa 8-10 gramdır. Can Derviş Hanım ise 400 gramlık bir parmak kadın. İstese yürüyebilir. Can Derviş Hanım'ın bile bile bu tutukluluk haline katlandığı hissine kapılıyorum. Açık duran pencerelerden müezzinin sesi doluyor içeri. Sabah ezanı kadife bir battaniye gibi örtüyor sözlerimizin ve sessizliklerimizin üzerine. Artık ne soru sormak geliyor içimden, ne itiraz etmek. Ezan sona erdiğinde pratik akıl hanım bir zarf uzatıyor burnuma. Bu ne? Biletin. Yarın akşam yola çıkıyorsun. Hazırlansan iyi olur. O kadar çabuk mu? İyi de bu burs nerede? Onu bile bilmiyorum. Nereye gidiyorum? Hiçbir şeyden haberim yok. Boston, diyor pratik akıl hanım. Değil mi ki sonbahar en sevdiğin mevsim? Boston tam senin şehrin. Seveceksin oraları. Sinik entel hanım da katılıyor gururla. Dünya üzerinde az sayıda kadın sanatçı ve akademisyene verilen bir burs kazandın. Boston'a gidiyoruz hep beraber. Öylece sabaha ediyoruz. Günün ilk ışıklarıyla beraber teker teker uyumaya gidiyorlar. Mürdümerikli prangayı Can Derviş Hanım'ın ayak bileğinde bırakarak. Az sonra bir ben kalıyorum salonda. Bir de hala dalgın dalgın pencereden dışarı bakan Can Derviş Hanım. Can Derviş Hanım diye fısıldıyorum. Şşt diyor. Bekle uyusunlar. O zaman konuşuruz. Ne kadar bekliyoruz o halde bilmiyorum ama bana bir asır gibi geliyor. 10. ayrımın sonu. Sayfa 118. Devamı 11. ayrımdadır.